Ayrım 8, sayfa 65. Eğlenceli bir yaza veda partisine dair. Her yıl olduğu gibi o yaz sonunda da, otel açılışından 4 ay önce oluyordu bu, yalının bahçesinde büyük bir davet verilmişti. Hani magazin basınının 300 davetliyi kastederek bütün İstanbul oradaydı diye yazacağı cinsten önemli bir davetti. Masa süslerini yapan şirket gösterişli bir iş çıkarmış, ortamı cennet bahçesine çevirmişti. Büyük bahçenin bir köşesinde yemek hazırlıkları yapılmaktaydı. Bir yerde Japon sushi ekibi, başka bir yerde döner büfesi, kebaplar, bir başka tezgahta çeşitli vejeteryen yemekler hazırlanmaktaydı. Boğaz kıyısına bir sahne kurulmuştu. Bir dans orkestrası, boğaz esintilerine uygun hafif parçalar çalmaktaydı. Konukların pahalı arabaları sökün ederken Ergun Bey ve Elmas Hanım onları yalının kapısında karşılamak üzere hazır bekliyordu. Gün batarken hafif bir müzik eşliğinde kristal kadehler içinde buz gibi Fransız şampanyası ikram edilmişti. Daha sonra yemek başladığında Hulusi Ağa sushi büfesinin başında herkesi kırıp geçirmişti yine. Servis yapan Japon'a ağır bir aksanla "Bu ne yavrum?" diye sormuştu. Anlamayan Japon yanındaki Türk'e sormuş ve sonra ağaya balik demişti. Ne balığı? Samon, tuna diye saymaya başlamıştı adam. Bu sırada genç bir kadın yeni moda olan yayvan Türkçe telaffuzla bana nigiri, el ve California roll lütfen diye bağırıyordu. Hulusi Ağa sushi'nin hazırlanışını yüzüne bilerek yerleştirdiği yapay bir dehşet ifadesiyle süzerek eline tutuşturulan tabağa bakmış ve "Çiğ mi verdiniz lan balığı?" diye sormuştu. Evet, bu sefer Japon'un Türk yardımcısı cevap vermişti. Niye? Bir tavanız yok mu oğlum bunları kızartacak? Çevrelerine toplanmış olan iş adamları Hulusi Ağa'yı kahkahalar atarak izliyorlardı. Japon şaşkınlık içindeydi. Ama sushi böyle yenir diye geveledi. Ben çiğ balık yemem arkadaş. Ergun Bey konuyu kapatmak isteyerek, bak Hulusi Ağa yanda çoban kavurma yapıyorlar dedi. Allah Allah benim canım balık çekti arkadaş. Şöyle doğru dürüst kefal gibi alabalık gibi bir şeyiniz yok mu lan? Öyle fantri fontanları doldurmuşsunuz buraya. Çevrelerindeki halka iyice büyümüştü. Kalabalık gülmekten kırılıyordu. Bu ilgiden memnun kalan Hulusi Ağa gösterisinin dozunu artırdı. Oğlum Toyota, koy bakalım şu tabağa şu balıklardan. Şaşkın Japon, Hulusi Ağa'nın elindeki tabağa bir sürü balık doldurdu. Hulusi Ağa öteki tabağı uzattı. Şunu da pilavından doldur bakalım. Ne sıkıştırıyorsunuz lan pirinçleri öyle? Öteki tabakta tepeleme pirinçle dolmuştu. Hulusi Ağa yanındaki grupla birlikte yandaki et kebap bölümüne gitti. Oradaki esmer bıyıklı oğlana sordu. Nerelisin kocum? Urfaliyem dayı. Aferin koçum. Şimdi şu balıkları güzelce kızart bakalım tavada. Emret dayı. Oğlan balıkları cızır cızır kızartmaya başladı. Halis tereyağın var mı oğlum? Var dayı. Hah, onu da erit tavada. Şu pilav müsveddesine boca et bakayım. Oğlan yağı da cızırdatarak pilavın üstüne döktü. Hulusi Ağa bir elinde balık, bir elinde tereyağlı pilav tabağıyla çalıma satmaya başladı. Gördünüz mü millet, mis gibi yemek oldu. Neymiş o şişomu mişomu diyorsunuz adına, çiğ balık yenir mi lan? Çevresindeki herkes ağayı alkışlıyordu. İşte Anadolu sermayesinin pratik zekası. Görüyor musun nasıl çözdü işini? Bu teşebbüs ruhuyla bu memleket uçar kardeşim, uçar diyordu biri. Öteki cevap veriyordu. Çok haklısınız. Zaten Türkiye Avrupa'nın yeni yıldızı. İngiltere'nin beyaz zehra ihtiyacının yarısını biz karşılıyoruz. Bu sırada kendini pek pasif hisseden Elmas Hanım da ev sahibesi olarak söze karışmak isteyip, Afrika'ya battaniye satıyormuşsunuz demesin mi? İş adamları şimdi bu da laf mı der gibi sustular. Ergun Bey bir sürü başka işinin yanı sıra büyük inşaat projelerine de giren patrona döndü. İnşaatlar nasıl gidiyor beyefendi? İyi, hamdolsun. Çocuklar uğraşıyor. Satışlar iyi diyorlar. Gazeteci Murat Bey hemen atıldı. Beyefendinin eline attığı her iş kolu gibi bu da altın oluyor Ergun Bey. Kapış kapış gidiyor daireler. Zaten bu rezistans modası çok tuttu ya. Herkes rezistansta oturmak istiyor. Ergun Bey hafifçe gülerek ve residence kelimesinin üstüne bakarak, basarak, "Evet beyefendi, residence'lar çok ya revaçta. İstanbul göğe doğru yükseliyor artık. New York gibi," dedi. Gazeteci Murat Bey, "Göreceksiniz, gelecek yıl metrekare fiyatı 20 bin dolar olacak bu dairelerin. Şimdi yatırım yapan karlı çıkar," diye söze karıştı. O sırada Zehra, odasında viski içerek beklemekte olan yaz sonu davetinin az solisti Popstar'a haber gönderip hemen sahneye çıkmasını istedi. Saçları platin rengine boyalı, tek yırtmaçlı siyah tuvaletinden bir bacağı kalçasına kadar görünen Popstar, baterinin güm güm güm sedaları arasında "Hani eller, hani eller, elleri havada göreyim!" diye bağırarak sahneyi bir yandan öbür yana arşınladı. Davete hakim olan sohbet ağırlığını, herkesin kendisini pistte bulacağı çılgın bir eğlence havasına sokmak için çırpınıyordu. Zaten işi buydu. Kalabalık kollarını havaya kaldırıp "Huu!" diye dans etmeye başladı. Ne var ki az solist, bütün coşkusuna rağmen bazı masaları dansa kaldırmayı başaramadı. Yaşı daha ileri olanlar seslerini yükseltmek zorunda kalsalar da konuşmalarına devam ettiler. Hulusi Ağa, "Ne bağırıyor bu kız elleri havada göreyim diye ya? Biz de onun bacaklarını havada görsek," dedi. Çevresindekiler bu sözü de Anadolu mizahının eşsiz bir belirtisi olarak görüp çılgınca güldüler. Kalçalarını bile kapatmaya yetmeyen çok kısa mini etekler giymiş beş uzun boylu güzel kız, sırtlarına birer bidon asmışlar, bidondan çıkan hortumu misafirlerin ağzına sokarak neredeyse zorla içki içiriyorlardı. Sahnedeki popçu öpücükler savurarak sahneden indikten sonra esmer ve kıl açısından doğanın hayli cömert davrandığı anlaşılan, çevreyi kuşkulu bakışlarla süzen erkeklerden kurulu bir saz takımı yerini aldı. İkisinin dişleriyle bir zoru olmasından ve sürekli uğraşıp durmalarından saz takımının sahneye çıkana kadar kebap yediği belliydi. Elmas Hanım terini silerek küçük kız çocuğu hareketleriyle cilveli bir şekilde Ergun Bey'in masasına yaklaştı. "Türkiye'yi kurtardığınız yeter," dedi. "Artık eğlence vakti. Hadi bakalım, siyaset, iş filan bitti, bitti." Sahneye bir arabesk şarkıcısı çıktı. Onun da kılları pembe ipek gömleğinin yakasından taşıyordu. Kolunda iri bir Rolex, parmağında kocaman tek taş bir yüzük vardı. Darbuka'nın kıvrak ritmiyle birlikte birçok kişi göbek atmak için ortaya fırladı. Bu arada genç, diri vücutlu bir dansöz de onların arasına karışarak kıvırmaya başladı. Kadınlarla erkekler coşarak kalça tokuşturuyor, bazı iş adamları ceketlerini çıkarıp kemerlerine asıyor, böylece maharetle attıkları göbekler daha belirgin oluyordu. "Abartıyorsun," demişti Emre. "Bunlar var Türkiye'de doğru ama sen de çok karikatürize ettin." "Vallahi etmiyorum," demişti Zehra. "Yeminle etmiyorum. Aslında anlattığımdan bile daha komikler." "Ya bu adamlar şaka gibi. İnsanın gerçek olduklarına inanası gelmiyor. Peki senin Eton mezunu orijinalinden Trollope okuyan Ergun Bey bu adamlarla nasıl anlaşıyor?" "İşte o bir sır. Benim de aklım ermiyor. Gerçekten ermiyor. Hoşlanıyor mu? Mecburiyetten mi yapıyor? Anlayamıyorum. Akıl almaz bir durum." Zehra kız kardeşini ve birinci rüyasını anlatıyor. Kadın sonsuz bir yaratıktır. Kavabata. "Kız kardeşim bana benzemez. Yalnız görünüş olarak değil, huyu suyu da benzemez. Benden 2 santim kısa. Yine de bu onu ortalamadan uzun yapıyor. Kumral ve gözlerinde zaman zaman sarı yeşil ışıklar yanıp sönen bir kız. Bizim aile onu çok güzel bulur ama arkadaşları da Facebook'ta ya da başka yerlerde durmadan onun güzelliğine vurgu yaptıklarına göre yalnız bize değil herkese güzel geliyor. Aslında az güler, genellikle asık yüzlüdür. Bazılarını berbat gösterebilecek bu ifade onun yüz hatlarına çok yakışır. Annemden çok çakır gözlü babama benzer. Bu yüzden kardeş olduğumuzu anlamaz insanlar. Ben onun kadar dobra, kabalık derecesinde açık sözlü ve dürüst bir insan tanımadım hayatımda. Yalvarıp yakarsan beyaz yalan dedikleri şeylerden söyleyemez. İstemediğinden değil, elinden gelmez, yüzüne gözüne bulaştırır. Mesela okulu astığım bir gün beni idare etmesini istemem mümkün değildir. Kendisi de asmaz zaten. Hayat önüne hangi yemeği koyduysa onu yemek üzere programlanmıştır. Onun kişiliğini anlatmaya çalışıyorum ki anlatacaklarım daha iyi anlaşılsın. Meselenin benim hayalciğimden değil, Defne'nin frekans kanallarının kapalı olduğundan bu hale geldiği görülsün. Çok alıngan olduğu için buluttan nem kapar. Zaman zaman bana kırılır, küser, günlerce konuşmaz. İnadım inat birisidir. Zavallı annem, kardeşler arasında küslük olmaz kızım, hadi vazgeç şu inadından dese bile Nuh der, peygamber demez. Bazıları bu huyunu onun burcuna bağlıyor ama burçlar konusunda kafam karışık benim. Doğru mudur, değil midir bilmem. Bir seferinde yine bana küsken ağır bir griple yatağa düştüm. Boğazımda dikenler, bir türlü düşmeyen ateş ve hiçbir ilacın fayda etmediği perişanlıkla pis bir hafta geçirdim. Defne o hafta boyunca okul saatleri dışında bana çok iyi baktı. Düzenli olarak ateşimi ölçtü, başıma sirkeli bez koydu, ilaçlarımı içirdi, internetten öğrendiği bir boğaz pastili alıp geldi eczaneden ama bunları yaparken bana tek kelime bile etmedi. Acayip bir kız değil de ne bu şimdi? İnsan ablasına bir hafta boyunca bakar da en ufak bir şefkat göstermez mi? Konuşmaz mı? Nasılsın abla diye sormaz mı? Düşman gibi mi davranır? Ben bu kızı çözemedim. Çözemiyorum kısacası. Ama dalına basmazsan dünyanın en tatlı kardeşidir. Aramızın çok iyi olduğu bir dönemde gece onu uyandırıp da gördüğüm olağanüstü şeye onun da tanık olmasını istemem bu yüzdendi işte. Çünkü bir mucize oluyordu gözlerimin önünde. Gecenin en derin uyku saatlerinde bir aydınlık uyandırdı beni. Kapalı göz kapaklarıma vuran müthiş bir aydınlık. Uyanıp kalktım. Ay ışığı gibiydi ama dolunay zamanındaki ışığın belki de 100 misli, 1000 misli. Öyle ki yeni uyandığım için ışığın geldiği cama doğru dürüst bakamıyordum bile. Bir süre sonra gözlerim duruma biraz, o da biraz alıştı. Camdan dışarı bakmayı becerebildim, onu gördüm. Büyülenmiş gibi baka kaldım. Ay büyümüş, bütün gökyüzünü kaplamıştı. Gökyüzü aydan ibaretti. Beyaz ışığı her yere vurmuştu. Pencerenin önündeki sokak, park etmiş arabalar, geçmekte olan iki sokak köpeği, üstlerine binlerce ışıldak tutulmuş gibi parlıyordu. Aman Allah'ım dedim. Aman Allah'ım, aman ya Rabbi, nedir bu? Ben ne görüyorum? Yüreğim ağzımdan taştı sanki. Yan odaya koştum, Defne'yi uyandırdım. O oda da aydınlıktı. Kalk çabuk kalk, kalk gel dedim. Onu cama sürükledim. Gökyüzünü kaplamış olan ayı gösterdim. Hiçbir şey anlamadı. Görüyor musun diye ısrarla sormama rağmen, neyi görüyor muyum abla diye cevap verdi gözlerini ovuşturarak. O mucizeyi görmüyor gibiydi. Peki ne görüyorsun diye sordum. Gözlerini dikip sokağa bakmaya başladı. Her zamanki şeyler, sokak, arabalar. Biri mi var sence? Hayır dedim. Biri değil, bir şey var, aya bak. Başını kaldırıp baktı. Ay yok ki abla dedi. Karanlık her yer. Sonra benim delilik dediği huylarımla daha fazla başa çıkamayacağını anlamış olmalı ki ben yatıyorum abla dedi. Yarın sınavım var. Yatağına döndü. Başı daha yastığa değerken uyuduğunu fark ettim. Acaba annemi babamı uyandırsam mı diye düşündüm. Belki de onlar görür. Bu kızın frekansları kapalı. Ya da yine kızdı bana, bozum etmek istiyor. Sonra odama geçip o muhteşem görüntüyü izlemeye koyuldum. Belki de Tanrı sadece bana gösteriyordu bunları. Belki de Defne gerçekten bir şey görmüyor, annem babam da görmeyecek. Bu deneyimleri sadece ben yaşıyorum. Hatta belki anlatmam da doğru değil. Hayatımın en müthiş doğaüstü deneyimini düşündüm yine. Nedense bunların çoğu odamda yatarken oluyordu. Uyurken ruhumun bedenimden çıktığını fark etmiştim. Daha doğrusu bendim o çıkan. Yatakta kıpırdamadan yatan beden ben değildim, bir kadavraydı. Odamdaki dolabın üstüne oturmuş kendi bedenimi izliyordum. Artık kendim olmayan kendime bakıyordum. Hiç korkmuyordum. Huzurluydum. Mutluydum. Bir süre sonra tekrar bedenime dönmeye karar verdim ve döndüm. Kolayca döndüm. Çünkü uzun süre beden dışında kalan ruhların bir daha dönemediğini duymuştum. Sabah yatağında ölü bulunanlara olan şey buydu işte. Ruh tekrar bedene dönemiyor, boşlukta bedensiz olarak salınıp duruyordu. Ne oraya ne buraya aitti. Kayıp ruhlardı bunlar. Bu yüzden fazla oyalanmadan döndüm bedenime. Bunu kimseye anlatmadım çünkü anlatmamak gerekirmiş. Rüyanda peygamber gördüğünde de anlatmamak lazımmış. Bir daha girmezlermiş rüyalarına. Bu yüzden o konuda da ağzımı sıkı tuttum ben. Ayrım sonu, sayfa 73.